Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Tercih Günlüğü programıyla karşınızdayız. Bendeniz İbn Haldun Üniversitesi'nden Burak Erdem. Bugün birçok öğrencimizin ve velimizin yakından takip ettiği LGS ile alakalı LGS'deki ek tercihlerin püf noktalarını konuşuyor olacağız. Konuğum tercih danışmanımız Yasin Topkaya hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Burak hocam.
Nasılsınız, iyisiniz hocam?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Bizlerdeyiz hamdolsun hocam. Yoğun bir maraton. Nur'un bir kısmını geride bıraktık. Üniversite tercihlerini geride bıraktık. Şimdi adaylarımız sonuçlarını bekliyorlar. Tercihlerini yaptılar. Ama diğer bir maraton olan liseye giriş işlemleri devam ediyor hali hazırda. Öğrencilerimiz maratonun bir kısmını tamamladılar. Şimdi nakil dönemleri hala devam ediyor. Bugün bunu masaya yatıracağız. Çünkü velilerimiz ve öğrencilerimiz, yavrularımızın kafasında bazı sorular var. Özellikle yoğun bir şekilde velilerimizden böyle bir talep aldık. Ek kontenjanları ve ek tercihleri masaya yatırma anlamında. Hocam şöyle süreci baştan almak gerekirse sınavdan tercihlere, ek kontenjanlara bir kompozisyon halinde bizlere anlatabilir misiniz?
Şu an LGS tercihlerinde birinci yerleştirme ve birinci nakil dönemini atlattık. Hı hı. Cuma günü saat 5 itibariyle son buldu. Sonuçlar ise pazartesi günü 5 Ağustos'ta açıklanmış olacak. Hemen ardından da ikinci nakil dönemi başlıyor. İkinci nakil döneminde öğrencilerimiz yine birinci ve ikinci tercihlerinde bir yere yerleşmemiş olabilirler. Veya yerleşip beğenmediği bir okul olabilir bu sürecin içinde. Öğrencimiz bunu telaş etmesine gerek yok öğrencilerimizin. Yine eğer birinci ve ikinci dönemlerde kendini bir yer yerleştirememişse, bir yer bulamamışsa öğrenci, ikinci nakil döneminde hiçbir yere yerleşemeyen bir öğrencinin yine yeşil alan dediğimiz alandan bir tane tercih yapması zorunluluğu var hiçbir yere yerleşmediyse. Sonra istediği nitelikli okullardan tercih yapabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu: öğrenciler hocam yani kontenjanlar doldu, yerleşen yerleşti ama ben hala işte istediğim yerde değilim. Aslında bütün arkadaşlar aynı durumda. Şimdi bakıldığında öğrenci kendisinin puanının üstünde bir yerde tercih yapabilir. Kendi puan aralığında bir yeri tercih edebilir veya altındaki bir yeri tercih edebilir. Tabii ki kontenjanın daha boş kalan yerleri tercih etmekte avantaj var.
Hocam ilk tercihlerde kaç tane tercih hakkımız vardı bizim?
3 tane yerel tercih, 3 nitelikli tercih, 3 de pansiyonlu tercih yapma hakkınız vardı.
Bir öğrenci bu ilk tercihlerin sonucunda nasıl bir yere yerleşememiştir?
Yani şöyle, ilk yerleştirme tercihlerinde %98'e yakın öğrencilerin oranı bir yerlere yerleştirildi. %2'lik bir kısım sadece kaldı bu yıl. Geçen yıla göre daha tecrübeli çünkü velilerimiz, öğretmenlerimiz, okuldakiler, okuldaki hocalarımız. Ama öğrenciler bazıları memnun değil. İşte ben aslında şurayı daha çok istiyordum. Bir de bakınca yerleştirme sonuçlarına, kayıt sonuçlarına kontenjanlarda istediği okul gördü karşısında. Ben bu okula belki gidebilirim. Yine tercihlerinde bulundu. Eğer birincisinde bir yere yerleştiyse ve ikincisinde yerleşemediyse o birindeki kayıt hakkı korundu öğrencinin. O yüzden oradaki problemi yok öğrencinin. Yani telaş etmesine gerek yok.
Hocam konuyla alakalı hemen bir soru sorayım size. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde boş kalan kontenjanların listesi yayınlandı.
Evet.
Şimdi buraya baktığımız özellikle Kallavi dediğimiz liselerin kontenjanlarının boş kaldığını görüyoruz.
Evet.
Buna baktığında veli ve adaylar veya bizler ne anlamalıyız? Örnek veriyorum, X lisesinin kontenjanı niye boş kalmıştır? Orayı tercih eden mi olmadı yoksa tercih edip kazanıp kayıt yaptırmayan öğrenciler mi?
Yani tercih edip kazanıp kayıt yaptırmayan öğrenci daha fazla. Neden? Yani şimdi adamın hedefi Galatasaray Lisesi. Yani bu işin en yüksek noktası. Ama bu yıl sınav biraz daha geçen yıla göre alışılmıştı. Yani geçen ilk defa sınav yapıldığı için ilk sınavın sonucuna göre 14 tane birinci vardı. Ama bu yıl bakıyorsunuz 565 tane birinci çıktı. Ve Galatasaray bakıyorsunuz ilk full çeken öğrencilere kapattı bu yıl kontenjanını. Altındaki diğer okullar, çocuk şunu söyledi: acaba bir üstteki yeri yazsam olur mu? O yüzden de aslında nitelikli bazı okulların boş kalmasının sebebi bu. Bir de bu tercih hakkının korunmuş olması. Yani ben ikinciyi tercih yaparım, belki daha iyisi gelir ama gelmese de sonuç itibariyle ben birinci kaydıma yerleşebileceğimden dolayı öğrenci orada biraz daha rahat hareket etti. Şimdi ama ikinci nakilde dikkat etmeleri gerekiyor şu noktaya. Evet, birinci tercihte yerleşti ve artık tercih süreci ilerliyor. Bir kere daha riske atmalı mı atmamalı mı? Yine birinci nakilde olduğu gibi öğrenci üst puandan, ortalamadan ve altından tercih yapabilir. Kontenjan sıfır gözükse dahi orayı tercih edebilir. Ama bizim tavsiyemiz daha fazla kontenjanın olduğu yeri tercih etmesinde fayda var.
Şimdi öğrencinin. Ben bir liseye yerleştim ama kayıt yapmadım. Ben kayıt yaptırmadığım için o lisenin kontenjanı da açık gözüktü.
Evet.
Listede. Milli Eğitim Bakanlığı sitesindeki listeden bahsediyorum. Ve siz de benim yerime, ikimiz de lise adayıyız, benim kayıt yaptırmadığım alanı boş bulup tercih yaptınız.
Evet.
Ben hakkımı kaybetmiş mi oluyorum o kayıt yaptırmadığım için? Hani siz cepte diyorsunuz ya.
Evet.
Benim şu yerimi siz doldurmuş oldunuz.
Evet. Yani birinci nakil, şimdi ilk yerleştirmede yerleşemedi. Özür dilerim, ilk yerleştirmede yerleşti. Birinci nakilde de farklı bir okul seçti. Artık yeni okulda onun kaydı. Yani ikinci nakilde artık
ben
siz...
Ben hakkımı kaybettim artık.
Yani birincideki hakkınız gitti. Şimdi ikinci nakilde, yani birincisinde yerleştiğiniz yere yerleşiyorsunuz. Eğer ilk yerleştirmede öğrenci bir yere yerleşti, İkincisinde hiçbir yere yerleşemedi, birinci hali saklı. İkinci nakil döneminde de aynı şekilde. Yine bir yere yazdı, yine bir yere yerleşemedi. O birinci tercihteki kaydı hala korunuyor öğrencinin.
Anladım. Peki hocam, neden bu nakil işlerine çok giriyor öğrenciler veya veliler? Neden istemediği listeyi veya liseyi listesinde yer ediniyor?
Ya şu korku var. Çok fazla kişi var. Hiçbir yere gidememektense en azından nitelikli bir okulda kalayım ve sonuçta bu benim üniversite başarımı etkileyecek, hayatımı etkileyecek diye bakıyor öğrenci. O yüzden de yani çocuğun sürekli, bir öğrencilerimizin sürekli denemesinin sebebi aslında istediği lisenin daha yukarıda bir lise olması. Ama puanlar belli, yerleştireceğimiz kontenjanımız belli. Dar bir alanımız olduğu için biraz daha öğrenci şansımı bir kez daha deneyeyim şeyinde. Ama ikinci nakilden sonra artık bu iyice kesilecektir ama. Yani artık öğrenci nereye yerleştiyse oraya gidip kaydını yaptıracaktır.
Anladım. Şimdi hocam, nakil süreçleri tam hali hazırda devam ediyor ama malumunuz Kurban Bayramı'na yakın bir dönemdeyiz ve Kurban Bayramı ile birlikte de bir tatil süreci aslında. Hem aileler hem de evlatları ile birlikte tatildeler. Bu süreci takip etmeleri için mevcut yaşadıkları yerlerde bulunmaları mı gerekiyor, yoksa tatildeyken de aktif olarak bu tercih işlemlerini yapabilirler mi veya nakil işlemlerini?
Öğrencilerimiz kendi e-okul sistemleri üstünden giriş yapıp tercih yapabilirler. Yalnız tercihte memleketindeyse öğrenci, bunu bir ortaokuldan, bir devlet ortaokulundan, yani devlet okulu olması önemli olan, çünkü özel okullarda yapamıyorsunuz onaylama işlemini. Bir devlet ortaokulundan gidip tercihini onaylatması gerekiyor.
Herhangi bir okul mu, yoksa bir sınav merkezleri gibi bir mantık var?
Yok, herhangi bir ortaokuldan. Okullar açık olacak çünkü bu sürecin içerisinde. Memleketindeyse, tatil yerindeyse, hangi yerde, beldedeyse, orada gidip devlet okulundan onaylatması ve bir kağıt alması gerekiyor. Tercihi kendi sayfasından yapacak, onaylatmak için de oradaki bir ortaokula gidecek.
Hocam, hak olarak öğrencinin ilk aşamada iki aşamada yerleşemedi. Üçüncü aşamaya geçtiğinde hak olarak bir değişiklik var mı? Yani
şöyle, birinci yerleştirmede yerleşemedi. Birinci ve ikinci nakilde de hiçbir yere yerleşmediyse öğrenci, tıraşlanmaya yine gerek yok. 15-16 Ağustos tarihi itibariyle kendi yaşadıkları ilçe milletim müdürlüğüne gidecek. Orada komisyonlar kuruluyor. Bu komisyonla öğrencinin aldığı puana göre, sıralamaya göre, ona en uygun yani diğer yerel yerleştirme ya da nitelikli okulda puanına göre boş bulunan kontenjanlara göre artık yerleştirme yapacaklar.
Nitelikli okul için aynı şeyi yapıyor mu, yoksa hani ikametgah üzerinde nitelikli okullar bazında mı böyle
eğer öğrencinin
var?
Puanı varsa, belli bir puanı varsa, nitelikli puan ve nitelikli okullara kontenjan boşluğu varsa, evet, o öğrenciler oralara yerleştiriliyor. Eğer puanı yoksa, sınava hiç girmemişse, yerel yerleştirmeli evine yakın olan bir yere yerleştiriliyor öğrenci.
Vallahi hocam, yani biraz karışık gibi duruyor aslında ailelerimizin. Evet. Bence karışıklığın olmasıyla birlikte aslında iyi de anladıklarını düşünüyorum ki %98'lik bir yerleşim oranı var, değil mi?
Evet. Yani öğrenciler geçen yıl ilk senesiydi. İşte geçen yıl mesela 4 nakil dönemi oldu. Ta okul açılana kadar devam etti nakil dönemleri. Ama bu yıl %98'inin bir yere yerleştiriliyor olması bu işin artık çözüldüğünü gösteriyor.
Yine 4'e çıkma ihtimali var mı nakil dönemi?
Şöyle, işte bunun önünü kesmek için 15-16 Ağustos'ta en son ilçe milletimde de kurulan komisyonlar yerleştirecek öğrencileri. 1 ve 2. nakil dönemi bittikten sonra 15-16 Ağustos tarihi itibariyle öğrenci bir yere yerleşememesi, hiçbir yere yerleşememesi, boş gözüküyorsa sistemi, gidecek ilçe milletim müdürlüğüne. Orada komisyonuna uygun puanla veya sıralamasına, evine yakın yere göre yerleşecek. Yani burada aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmak istediği şey şuydu. Her okulumuzun niteliğini arttırmak. Hı. Yerel yerleştirmenin çıkmasının sebebi bu zaten. Evet, bazen hakkaniyetsiz gibi görünebilir. Herkes öğrencisinin nitelikli bir okulda okumasını istiyor olabilir. Ya bunu bir veli olarak, bir öğretmen olarak çok iyi anlıyorum bu duyguyu. Ama aynı zamanda bu ülkenin için, bir yerlere gelmek için her okulumuzun nitelikli okul olması lazım. Bu yüzden de yere yerleştirme, hani çocuğun evine en yakın olan okulun kendisi için en iyi olması. Ve oradaki okulun da kalitesinin arttırılması. Aslında yerel yerleştirmenin sebebi bu. Hani o çocukların sınav stresinden çıkmaları. Hayatlarını hep sınavla geçirmelerinin engel
hocam,
olmak.
Dağıtacağım konuyu belki ama. Yani evine en yakın okulun en nitelikli okul olması diyoruz ya. Bu nitelikli okul, niteliksiz okul ayrımı hani puan bazında. Hani puan alan ve sınavsız alan diye ayrıldı ama. Biz niteliksiz okulları kendi içerisinde, nitelikli okulları kendi içerisinde sadece puana göre mi analiz etmemiz lazım? Yani bir liseyi tercih ederken, yazarken bizim kriterlerimiz ne olmalı? Hani üniversite için çok somut şeyler söyleyebiliriz ama lisede de böyle bir furya oluşardı. Eskiden süper liseler vardı, sonra Anadolu liseleri, fen liseleri vardı. Şimdi ama Anadolu lisesi dediğimiz lise gruplarının ve İmam Hatip liselerinin gruplarının nitelikli ve niteliksiz olarak ayrıldığını görüyoruz. Hem nitelikli için hem de niteliksiz için bizim liseleri değerlendirirken dikkat etmemiz hususlar
neler?
Neler?
Şöyle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu güzel bir çalışması oldu o anlamda. Okulların spor salonları, öğretmen sayıları, teknoloji sınıfları, internet bağlantısından şeye kadar, üniversite kazandırma oranlarına kadar okulların sayfalarında yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan giriş yapıp bunları görebiliyor velilerimiz. Ve orada mesela yazıyor. İşte diyelim ki falanca Anadolu Lisesi, nitelikli okul.
Okulların sitesinden mi, Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden?
Yazdığınız zaman okulların her birinin sitesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasında gözüküyor zaten. Hmm. Yani siz bir okulun ismini yazıp girdiğinizde,
X diye girdiğimde ben bu bilgilere ulaşabiliyorum.
Ulaşabiliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir çalışma yaptı her bir okul için. Okuldaki dediğim gibi öğretmen sayısı, spor salonu, teknoloji sınıfı, imkanları, neler varsa bunları bir liste halinde karşısında çıkartıyor. Ve orada şu var, önemli olan kriterlerden bir tanesi. Üniversite kazandırma oranları. Yani bu yılın mezun olan öğrencileri nerelere yerleşti, bunları görebiliyorsunuz o listeden. Baktığınız zaman yerel tercihlerde de, yerel yerleştirmede de yani başarı oranının yüksek olduğu okulların olduğunu göreceksiniz baktığınızda. X yerel okulunun mesela başarı oranı üniversite yerleştirmede %90. X yerel okulunun başarı oranı %50. Mesela buradan kişiler hani yani o okulda ben yine yerel tercih olarak yapabilirim ve mutlu olurum diyebilmesini buradan şey yapabilir. Hani ben tercih yaparken çocuğumu oraya yerleştirecek olsam yine yerel yerleştirmede okulun bu başarı oranına bakarım. Yani akademik olarak çocuğu kendisini geliştirebiliyor mu? Sosyal imkanları neler? Yani oradan görebiliyorsunuz bunları.
Bazı liseler var. Ben onları çok takdir ediyorum. Bir de imreniyorum. Liseye giriş puanları çok yüksek değil. Ama öğrencileri bir noktadan alıp çok iyi noktada üniversiteye yerleştirebiliyorlar. Hani çok klişe, marka değeri yüksek olan liselerimiz zaten, hani ismini zikretmeyeyim ama biliyoruz yani zaten %1'lik dilimden alıyor öğrenciyi. Onlar zaten Evet. Hiç lisede eğitim almasalar bile üniversite sınavında belli bir yere gelip iyi yerlere gelebilecek çocuklar ama maharet çocukların altyapısı olmadan düşük dilimle alıp öğrenciye iyi bir kariyer yolu çizebilecek, eğitim vizyonu çizebilecek lise yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin olduğu okulları bulmak.
Ya zaten işte eğer ilgili velilerimiz buna bakarsa seçmek istedikleri yere okullardan hangilerin mesela üniversite başarı oranları neler? Öğrenciye sosyal olarak hangi imkanları sunmuşlar? Kendini geliştirebilecekleri, donanım kazanabilecekleri liseler var mı? Evet, var. Yani Milli Eğitim Bakanlığı nitelikli okulları belirlerken evet belli bir kriter seçti. Ama ona yakın olan nitelikli okul olmayan okullarımız var. Yani dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı sayfasından kendi yakın bölgesindeki okulları yazarak bunları velilerimiz ulaşabilirler.
Anladım. Peki hocam, bu lise türü anlamında nasıl bir yol izlenmeli? Çünkü Anadolu liseleri var, fen liseleri var, İmam Hatip liseleri var, meslek liseleri var. Biliyorsunuz meslek liseleri üzerinden şu an bayağı bir yoğun çalışma var. Milli Eğitim Bakanımız özellikle çok ciddi anlamda meslek okullarına çok ciddi önem veriyor ki gelecekte de bence ciddi anlamda ihtiyacımızın ortaya çıkacağı bir ana ara eleman, mavi yaka dediğimiz kategorideki insanlar. Bunun aslında Aselsan'da Aselsan'ın bir örnek. Bir örneği.
Yani Aselsan teknik lisesi bakıyorsun %1'lik dilimden kapattı. Evet. Hem marka olması itibariyle hem de böyle işte firmaların büyük yani marka olan şirketlerin destek verdiği teknik okullar zaten çok yüksek okullara kapattı. Bunların da teknik okulları var. Şimdi fen lisesini seçen öğrencilere bakıyorsunuz genelde daha çok işte hani mühendislik düşünen, sağlık okulları düşünen, bu alanda proje yapmak isteyen, bu alana ilgisi olan öğrenciler. Anadolu liseleri her iki türden de sosyal olmak isteyen de bir başarı yakalamak isteyen de öğrencilerin seçtiği okullar Anadolu liseleri. Sağlık meslek okulları. Hı. Daha öncesinde de çok popülerdi biliyorsunuz sağlık meslek okulları. Tabii. Mezun olduğunuzda direkt iş imkanı vardı. Kesinlikle. Ama şimdi çıkınca bu vasıflarının düşmesi, yardımcı olması, teknikerlerinin düşmesi biraz daha artık yine bunlarla alakalı talepleri azalttı. Çünkü hepsinin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri var artık. Diğer meslek liselerimizde de aynı şekilde. Ya eğer öğrenci yani bir alanı istiyorsa, mesela yazılımcı olmak istiyorsa hala şu avantajı var. Yani ben bir yazılımcı olmak istiyorum ve yazılım yapılan bir teknik lise seçtim. Hocam ben buradan çıktığımdan gerçekten bana etkisi oluyor mu? Evet, Metok hala devam ediyor biliyorsunuz. Hani Metok'la alan bölümler var. Tamam, diğer öğrenciler de o bölümü seçebiliyor ama en azından hani buradaki alan bölümlerin öğrenciye katkı sağladığını görüyoruz. Bir öğrenci yazılım bölümüne başladığında temel bilgilerini almış olduğu için diğer öğrencilere göre 2-0, 3-0 önde başlıyor. Yani böyle bu tarz meslek alanları var. Bu meslek alanlarında öğrenci eğer istiyorsa, sevdiği bir alansa hem kendisini geliştirip hem de burada üniversite için kendisine bir yol açmış olabilir yani.
Hocam niteliksiz okullar var diyorsunuz, sınavsız alan. Meslek liselerinin şu an böyle bir durumu var mı, yoksa meslek liseleri de hali hazırda nitelikli okul yani sınavla almak zorunluluğu var mı? Yani ben sınava girdim, sınav sonucu aldım. Bu sınav sonucumun neticesinde mi meslek lisesi tercih yapmalıyım, yoksa ikametgaha göre hareket edebileceğim bir alanım var mı meslek lisesi seçiminde?
Meslek seçiminde sadece yakın olan yerlerin dışında da seçebileceğiniz okullar var.
Bu sınavla mı oluyor bu da?
Ya illa sınav puanınıza yerleşmiyorsunuz. Orası da şeyle alıyor. Hani sınavsız alan bir okul, niteliksiz bir okul ama tercih yapabiliyorsunuz. Mesela bölgesel meslek okullarının tercih yapabiliyorsunuz. Yerel tercih gibi. Yani bir tane evinize yakın tercih yapacaksınız. Hı-hı. Mesela bir tane tercihinizde meslek okulu yapabilirsiniz. Hani istediğiniz mesleğe olan. Tabii yine evinize yakınlığı belli bir mesafe olması gerekiyor ama herkesin seçebileceği meslek okulları var. Bunlardan bir yani niteliksiz olduğu için onu da tercih yapabiliyorsunuz. Bir de biliyorsunuz İmam Hatip liseleri var.
Oradan yani meslek liselerinin statüsü niteliksiz okullar statüsünde şu an.
Hepsi değil, bazıları Anadolu yani meslek okul olarak geçiyor. Anadolu teknik meslek diye geçiyor veya Anadolu nitelikli okul olarak geçiyor. Nitelikli olmayan okulların da böyle bir tercih hakkı var. Yani illa evinize yakın olmasa da ben bu meslekte okumak istiyorum dediğinizde tercih yapabiliyorsunuz.
Hocam yani araya gideceğiz ama son olarak yani şöyle kritik bir şey soracağım size. Çok yüksek bir puanım yok. Yüksek bir dilimde değilim. Ama meslek liselerinde maalesef yani olması gereken hak ettiği bir şekilde değeri görmediğini hepimiz biliyoruz zaten ve eleştiriyoruz. Devletimiz de şu an bu noktada çalışmalar yapıyor. Biz bir veli olarak artık öğrencilerimiz zaten bunun için karar alma yaşında tam değiller ama üniversite gibi değiller. Bir velinin öğrencisi için meslek lisesi doğru karar diyebileceği durumlar neler?
Şöyle şimdi çocuğumuzu herkesten daha iyi tanıyoruz biz. Eğer öğrencimiz akademik olarak, her öğrencinin üniversite kazanıp akademik büyük başarı yakalayacağı diye bir şey yok. Yani öğrencimizi biz kendimiz tanıyoruz. Akademik olarak çok başarılı olamayacak ama benim çocuğum, biliyorum ki işte bir erkek çocuğumun olduğunu düşünüyorum veya işte kız çocuğumun olduğunu düşünüyorum. Erkek çocuk olarak işte eli mekaniğe çok yatkın ve bir meslek sahibi olmasını istiyorum. Akademik olarak başarılı olmayacaksa en azından bir meslek okuluna gidip bir meslek edinmesini sağlayabiliriz. Hayatını devam ettirebileceği, o meslekte parasını kazanabileceği bir mesleğe yönlenebilir. Bu tekstil olabilir. Az önce dediğim gibi teknik kısımda işte araba tamiri veya işte otomotiv sektörü olabilir. Bayan öğrencilerimiz için çocuk gelişimi olabilir. El işi olabilir. El sanatları olabilir. Hani hayatını devam ettirebilecek, geçimini sağlayabilecek olan mesleklere yönlendirmesinde fayda var. Yani öbür türlü sadece lise mezunu olduğunuz zaman hani artık belli yerlere gidebiliyorsunuz veya belli işler sahibi olabiliyorsunuz. Belli işler de sizi alıyorlar. Ama hani eskinin bir tabiri vardır ya, kolunda bilezik olması. Akademik başarı yakalayamayacaksa bu çocuğun bir meslek edinmesinde böyle bir okulda fayda var diye düşünüyorum Burak Bey.
Yani ortaokuldan sonra, yani ortaokulu yeni bitirmiş bir öğrenci için bunu kestirmek mümkün mü peki? Biraz zor bir soru.
Çok zor bir soru. Yani burada rehber öğretmenlerin, velilerin çocuğunu iyi tanıyor olması lazım. Niteliklerini, neler yapamayacağını. Evet, her annenin babanın gözünde her çocuk dehadır. Ama biz biliyoruz ki her çocuğun hani belli yetenekleri var, başarılı olduğu yerler var. Siz hani eskinin yine bir örneği vardır ya, işte bir maymunla işte balığa aynı ağaca tırman derseniz, aynı sınavı yap derseniz, onda hepsi başarılı olamayabilir. Ama çok iyi, yani benim bir arkadaşım vardı mesela, oradan bir örnek vereyim. Meslek sesi okudu işte otomotiv sektöründe. Yani şu an bakınca hayatından çok memnun. İyi bir şirkette çalışıyor. Konumu, yani mühendisler de var o firmada çalışan ama mühendislere yol gösteriyor. Nasıl yapması gerektiğini anlatıyor. Yurt dışlarına gidip bunlarla alakalı fuarlara katılıyor. Ve otomotiv alanında, otomotiv sektöründe kendisine çok güzel bir yer edinmiş durumda. Ama bakınca akademik olarak çok başarısızdı. İşte okulu zorla bitirdi. Bakınca biz işte üniversite okuduk ve hayatımıza bakıyoruz ama yani mutluluk anlamında bakınca o da hayatında mutlu bir yerde ve belli bir aşamaya gelmiş durumda. O yüzden de illa okuyacak diye eğer çocuğu baskı altına alırsak belki de onun asıl diğer yeteneklerini köreltmiş oluruz.
Hocam çok özür diliyorum. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Ardından bu konu üzerine bence devam edelim. Çünkü derin inmek gerekiyor ve bu konuyu gerçekten masaya yatırıp ailelerimizi bir şekilde aydınlatmamız gerekiyor. Değerli dinleyenler, Tercih Günlüğü programında kısa bir ara, reklamdan sonra tekrar görüşmek üzere. Değerli Arkam Radyo dinleyicileri, Tercih Günlüğü programı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün LGS ek tercihindeki püf noktaları konuşuyor oluyoruz. Konuğum tercih danışmanı Yasin Topkaya hocam, ben Deniz Burak Erdem. Hocam en son meslek liseleriyle alakalı derin ve duygusal bir konuşmamız oldu. Hakikaten ben şöyle bakıyorum. Lise tercihi yapan, sınava hazırlanan, üniversiteye yerleşen öğrenciler için de aynı şey geçerli. Hep fen liselerini konuşuyoruz, İmam Hatip liselerini konuşuyoruz, Anadolu liselerini konuşuyoruz, kolejleri konuşuyoruz ama kaçırdığımız bir detay bence meslek liseleri. Kesinlikle. Öyle değil mi? Şimdi daha önce Fatih İncesi Hoca'yı tanırsınız. Evet. Fatih Hoca'yla yaptığımız sohbette aslında bu konuya biraz değinmiştik. Tam da zamanı olduğu için tekrar altı çizmekte fayda var. Yani bundan 5-10 yıl sonrasında belki de şu anki 20'li yaşlardaki kişiler veya 15 yaşındaki kişiler 20-10 yıl, 5-10 yıl sonra tamirci bulmakta, usta bulmakta sıkıntı yaşayacaklar.
Kesinlikle.
Şu an misafirler, yani gurbetçi misafirlerimiz, burada muhacirlerimiz olmasa şu an ciddi anlamda sanayilerde
ara eleman sıkıntısı
yaşıyoruz halihazırda.
Yani benim kendi babam işte tekstille uğraşıyor Burak Bey. Bakınca ara eleman bulmakta, yeni yetişecek eleman bulmakta çok sıkıntı yaşıyor. Yani hala işte çalışan elemanlara bakıyorsunuz, 25 yaş ve üstündeki kişiler. Ama alttan çırak olarak yetişecek, ben bu işi yapacağım diyen kişi sayısı çok az. Herkes mühendis, doktor ve işte kalbur üstü meslek sahibi olmak istiyor.
İnsanlara bu tavsiyelerde bulunduğumuz zaman, meslek liseleriyle alakalı tavsiyelerde bulunduğumuz zaman da şöyle bir cevap veriyorlar ki bence orada da bir tık haklılar zaten. Meslek liselerine baktığımızda çevresel olarak, sosyal olarak, öğrenci profili ve fiziki yapılarına baktığımızda çok güvenilir değil.
Evet.
Ya bu diye bir yorum işte, yapıyorlar.
İşte bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı bunun üstüne çalışma yapıyor.
Yani ama
şu anda mesela bakınca bir marangoz, iyi işini bilen bir ustaysa neredeyse bir öğretmen kadar. Yani şu an geçen işte Cumhurbaşkanlığı şey açıkladı. Mesleklerin kazançlarını açıkladı. Tıp da 6.000 liradan başlıyor, yeni başlayan bir kişinin mesleği ve alacağı maaş. Bakınca bugün iyi bir ustaysa, marangoz ustaysa takriben 5-6 civarında maaşla başlıyor, biliyor musunuz?
Hocam,
yani bu şu demek oluyor. Hani o kadar değerli hale gelmeye başladı ki neden biz okuyoruz? Bir meslek sahibi olun ve evimizi ve yuvamızı geçindirelim diye bir meslek sahibi olun. Buna odaklanıyoruz veya okuyoruz. Şimdi bu ara meslekler, meslek lisesi mezunları giderek işte 5-10 yıl içerisinde, dedim ya hani sizin dediğiniz gibi, bir marangoz bulamayacağız, işte buzdolabımız bozuluyor, tamirci bulamayacağız. Evimizde herhangi bir eşya alıyor, bunun bakımını yapacak kişi bulamayacağız. O yüzden de çok değerli hale gelmeye başladı. Aslında meslek liseleri bu anlamda değerlendirilebilir. Nasıl geleceğin meslekleri, 21. yüzyılın meslekleri de konuşuyorsak bu ülkenin, bu toplumun bir gerçeği ve bu ara elemanlara ihtiyacımız var.
Aslında maaş skalasını söylediniz ama hocam, maaş skalasından çok bence rakip analizi yapmak lazım. Şimdi baktığımızda bir öğretmen dayının rakip sayısıyla bir teknisyen, bir kaynakçı, bir elektrikçi, bir tesisatçı, bir operatör, kepçe operatörünün rakip sayısı kesinlikle aynı değil. Uçurum.
Uçurum.
Çünkü herkes çocuğunun öğretmen olmasını istiyor. Herkes çocuğunun avukat olmasını istiyor. Herkes çocuğunun bir şekilde tırnak içerisinde halk tabirinde masa başı işte çalışmasını istiyor ama tabii biraz önce çok güzel, hani geleneksel bir tabir ama maymunla balığı aynı ağaca tırmandırmak diyoruz. Hani maymunla balık dediğimiz, hani tabiri uygun olsun olmasa bile, çok uygun olmasa bile, aslında iyi açıklayan bir örnek durumumuzu.
Kesinlikle.
Herkesin meziyetleri aynı değil.
Kesinlikle.
Yani bir öğretmene dünyaları bahşetsen, bir doktor dünyaları bahşetsen belki o tamiri çözemez. Belki o arabayı tamir edemez. Belki o yemeği yapamaz. Ama tam tersi, diğer kabiliyetlere sahip kişiye ders çalıştıramazsın.
Kesinlikle.
Öyle değil mi? Nereden açtım hocam bu konuyu da? Hani şimdi dinleyenler der ki, yani ek tercihleri konuşuyoruz, siz ne anlatıyorsunuz belki diye, ama yani ek kontenjan listesinde meslekselerinin hep boş kaldığını gördüm,
evet,
ben.
Evet, evet. Çoğunluk yani onlarda
meslek. Bu üzücü bir durum.
Ama ihtiyacımız olan ve her öğrencinin aslında belki kendisini geliştirebileceği, imkan da bulabileceği yer.
Evet.
Yani bir öğrencinin meslek alanlarına bakarak, işte eğer ilgisi varsa, çocuğunuzun bir ilgisini fark ettiyseniz diyorum, yani siz çocuğunuzu daha iyi tanıyorsunuz diye. Bir meslek alanına ilgisi varsa bu meslek liselerini okunması öğrenciye aslında artık atıyor. Yani bunlardan bir tanesi, işte eşimin kardeşi hep bilgisayarcı olmak istiyordu. Hayatım önce ben dedi bilgisayar. Biliyorsunuz da bu yılın hani bitmeyecek. Belki ya, ileriki yüzyılında en çok ilgi alanı olacağı bir alan bilgisayar, işte mühendisliği veya yazılım alanı. Ben dedi bilgisayar okumak istiyorum, yazılımcı olmak istiyorum. Bir meslek lisesinde okudu. Evet, diğer öğrencilerden daha belki kaliteli eğitim alamadı. Ama kendi alanını çok sevdiği için, alanında tüm dersleri çok iyiydi. Buradan bir üniversiteye yerleşti. Ve şimdi hayatını buradan devam ettiriyor bakıldığında. Yani sadece nitelikli okullara üniversite kazanılacak diye de bir şey yok. Eğer alanında çocuk iyiyse, 2 yıllık mezun olsa dahi... işini yapacağı için yine aynı yerlere, aynı hayat mutluluğuna ulaşabilir öğrenciler.
Evet. Hocam şimdi meslek lisesinden, meslek liselerinden diğer lise türleriyle alakalı konulara değinmek istiyorum. Eşit ağırlık, sayısal, sözel alanlarımız var, dil alanlarımız var. Ve aslında öğrencilerimiz bu eşit ağırlıkçı olacağım, sayısalcı olacağım, dilci olacağım demeden önce mühendis olacağım, doktor olacağım, öğretmen olacağım gibi meslek gruplarını ve bölümleri, üniversite bölümlerini söylüyorlar.
Yani önümüzdeki yıl bir de yine yeniden eski sisteme dönülüyor. 9 sınıfa başlayacaklar, 10. sınıfta alan seçecek öğrenciler.
Şimdi öğrenciler bunu bence çok düşünmüyorlar.
Yani en
öğrenciler diyorlar ki ben büyüyünce,
kendini tanımaması öğrenci.
Ben büyüyünce doktor olacağım diyor. Ben büyüyünce öğretmen olacağım.
Popüler meslekleri söylüyorlar genelde.
Ya da yok, ondan ziyade ben şunu söylemeye çalışıyorum. Öğrenci lise tercihinde alansal olarak nelere dikkat etmeli veya dikkat etmeli mi? Yani örnek veriyorum. Ben X lisesini tercih edeceğim. Çünkü şunu olmak istiyorum. Belki o çocuk için hedef koymak çok erken ama hani koyuyorlar zaten çocuklar, bir şekilde hevesleniyorlar, imreniyorlar veya gerçekten idealistler. Hülasa-i Kelam baktıklarında X lisesinin sözel sınıfı yok.
Veya dil sınıfı yok.
Veya dil sınıfı yok.
Buna dikkat,
bunlar dikkat
lazım.
Edilmesi gereken şeyler değil mi?
Kesinlikle.
Bence bu noktada birazcık sanki velilerimiz de öğrencilerimizi kaçırıyorlar. Daha evet. Sonrasında da dil sınıfı oluşmuyor, sözel sınıfı yok, eşit ağırlığa mecburen kayıyorlar. Hiç matematiğe ilgisi yokken matematik görmeye mecbur kalıyor çocuk. Vesaire. Sayısal durumlarında çok fazla bu karşılaşmıyor. Çünkü
sayısal ve TM'de karşılaşılmıyor. Evet. Ya o kadar güzel bir yere dokundun ki Burak Hocam. Öğrenci eğer kendisinde böyle bir potansiyel hissediyorsa, benim dil yeteneğim var diyorsa veya ben matematikten hiç ilgim yok ve sözelden devam edeceğim, ben hayatımda bunu devam ettireceğim diyorsa gideceği okula buradan da bakmalı. Çok önemli buradan bakması da. Çünkü eğer sözel yoksa sözel sınıfı, bu sefer mecbur TM sınıfına girmek zorunda kalıyor öğrenci.
Çok yaşayan öğrenci
bu sefer
var
de, evet evet, yani tercih döneminde, üniversite tercih dönemlerinde bunu çok görüyoruz. Öğrenci ben diyor ki eğer diyor sözel sınıf olan bir okulum olsaydı bunu yapabilirdim, veya mesela okul değiştirmek zorunda kalıyor bu yüzden okula başladıktan sonra, 9. sınıftan sonra. Eğer kendini bu anlamda geliştirmişse ve kendini tanıyorsa, ben matematikte çok iyi değilim ve sözel seçeceğim ve bu alanda ilerleyeceğim diyorsa, gideceği okulda sözel bir sınıfın olup olmadığına dikkat etmesi çok önemli. Veya dil sınıfı aynı şekilde. Özellikle de dilde çok az okulda var. Yani özel okullarda olsun, devlet okullarında olsun, bu sınırlı sayıda okulda bu bölümler açılabiliyor. En çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi, hocam diyor özel okulda okusam dahi dil sınıfı yoktu. Bulamadım dil sınıfı, evet. Yapan, eğitim yapan bir yer bulamadım. Bunların yine şeylerini Milli Eğitim Bakanlığı üstüne ulaşabilirler. Hangi sınıfların olduğuyla alakalı, veya okulu arayıp sorabilirler. Sizin dil sınıfınız var mı? Hangi sınıflar var? Hani TM mi, sayısal mı? Çünkü bu okulların hani sorulduğunda en kolay öğrenilebilecek olan sorusu. Eğer öğrenci daha 8. sınıftan itibaren kendi yeteneklerini biliyorsa veya anne baba böyle bir yönlendirme yapacaksa, çocuğun dil yeteneği var ve ben burada kendisini geliştirmek istiyorum diyorsa, dil eğitimi veren veya sözel sınıf olan okulları tercih etmesinde fayda var.
Başka bir kriter hocam yine bunlar hem benim duyduklarım hem de bir şekilde gözlem yapıp fark edebildiklerim. Malumunuz Anadolu İmam Hatip, Anadolu Fen Liselerinde yaygın olarak üniversite hedefi olan öğrencilerimiz var genellikle. Meslek liselerinde de var ama genel olarak üniversite hayatına devam edecek öğrencilerimizin yaşadığı yerler buralar. Ve üniversite hazırlık sürecinde sınava hazırlık noktasında liselerin vaatlerine ya da işte imkanlarına nasıl bakıp yorumlamalı adaylar veya veliler? Yani çünkü herkesin aşağı yukarı vardır, işte biz üniversiteye şöyle hazırlıyoruz, böyle hazırlıyoruz derler ama bizim kriterimiz ve doğru sorumuzun ne olması gerekiyor?
Yani bu tercih dönemi için, LGS dönemi için
çok daha az bir zamanımız var.
Az zaman olduğu için söylüyorum. Bu dönem için şeye bakılabilir. Üniversite başarı oranlarına bakılabilir. Yani okulların sayfasında Milli Eğitim Bakanlığı'na girip okulun ismini yazdığınızda Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir sayfa çıkıyor sizin karşınızda. O okulla alakalı bir sayfa çıkıyor ve orada yazıyor mesela bu yılki mezunlar neleri kazanmış.
Hocam şeyde zorunlu mu? Yani sınav hazırlık kursu açmaları liselerin zorunlu mu?
Zorunlu. Evet, artık devletin kendi okulunda bununla alakalı öğrencilere ben bunu yapacağım dediği için Milli Eğitim Bakanlığı her bir okula zorunlu tuttu. Tabii bunu daha iyi yapanların, daha az yapanları nasıl tespit edebilir veli? Evet. Üniversite kazanma oranlarını yayınlamak zorundalar şu an Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasında. Şimdi baktınız 100 öğrencisi mezun olmuş. Nereye yerleşti hepsini görebiliyorsunuz. Oradan eğer bu başarı oranı yüksekse, kazandığım oranı yüksekse bilin ki evet orada bu sistem iyi işliyor.
Düşükse ve belki şey bilmiyorum, bu bahsettiğiniz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı raporda şey var mı? Koleje geçiş veya başka bir liseye geçiş.
Kendi okuluna ayrılanlar yazmıyordur. Yani koleje mesela değil mi? Üçüncü sınıftan koleje geçti diye yazmıyordur. Hmm. O yıl kendi okulundan mezun olan 100 öğrenci varsa her birinin nereye yerleşiyor?
Bu da aslında veriyordur. Benim söylemek istediğimi anlamışsınız zaten.
Tabii. O da zaten. Yani seneye için başka şeyler söylerim. Böyle bir durumda neler yapman
aslında
gerekiyor?
Aslında şimdi oraya geleceğiz yavaş yavaş hocam. Şimdi yani 10 Ağustos'ta ikinci nakil döneminin sonuçları açıklanacak hocam. 5-8 Ağustos tarihlerinde ikinci nakil dönemini yaşayacağız. Toplayacak olursak. Sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak ve öğrenciler hala 15-16 Ağustos'ta da yerleşememiş ise bir yere, kendi bulunduğu ilçenin ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
komisyon kurulacak.
Bir komisyon eşliğinde kendisine uygun bir liseye yerleştirilecek.
Evet.
Ve siz diyorsunuz ki geçtiğimiz yıl gibi 4 tane nakil dönemi yaşamayız biz.
Evet.
Bu böylelikle de çocuklarımız
Bu süreç bitmiş olacak.
Hocam yani bu yıl için aslında konuşulacak, söylenecek aşağı yukarı her noktaya değinmeye çalıştık nacizane. Şimdi yepyeni bir döneme de aslında bir yandan başlamış olduk. Hem üniversiteye hazırlık sürecindeki adaylar için hem liseye hazırlık sürecindeki adaylar için.
Süreç başladı artık.
Süreç başladı değil mi?
Okullar
hani 2020 YKS ve 2020 LYS maratonu başlamış oldu. LGS maratonu başlamış oldu. Yolun başındayken öğrencilerimize nasıl bir seslenişiniz olur? Çünkü geçtiğim bu yıl LGS'nin ikincisini yaşadık.
Evet, sene üçüncüsü olacak.
Sene üçüncüsü olacak. Birazcık daha tecrübeli olacağız.
Evet, daha tecrübeli olacak öğrenciler. Daha hazır gelecek. Yani birincisinde evet bir aksaklık yaşandı. Daha sisteme alışamamışlardı ama bu yıl iyice çıkan yeni nesil soruları artık hocalarımız ve okuldaki öğrencilerimiz çözmüş durumdaydı. Seneye bir farklılık var. Bu yıl sınava ortaokul yani 8. sınıftan liseye geçecek olan 1 milyon 200 bin öğrenci vardı. Seneye bu tam yarı yarıya katlanmış olacak. Yani 1 milyon 800 bin kişi girecek seneye lise sınavına. Ve bu ciddi ciddi eğer şu andaki kontenjanlar bu şekilde devam ederse öğrencilerin yerleşebilecekleri nitelikli okul süresinde bu sorunlara yol açabilir. Yani seneye düşünün 1 milyon 200 bin kişine 1 milyon 800 bin kişi girecek. Yani,
hocam neye bağlıyorsunuz bu artışın sebebi nedir? 600 bin çünkü iyi bir artış.
Yani şöyle yani o yaş grubundaki öğrencinin
seneye nüfusumuz orada bir yılmış mı?
Evet yani nüfus dağılımı seneye önümüzdeki yıl o gruptan liseye geçecek olan öğrenci sayısını 1 milyon 800 bin kişi olarak gösteriyor. Bu ciddi bir rakam. Neredeyse evet. Üniversite yerleşme oranlarına kadar çıkmış gözüküyor. O yüzden hem nitelikli okul sayısını Milletin Bakanlığı'nın çalışmayıp arttırması gerekiyor. Özellikle de meslek okullarından bahsettik. Bunların nitelikli okula dönüştürülmesi lazım. Ve sayıların arttırılması gerekiyor. Çünkü 600 bin kişi yani bu işin içerisinde yarısı kadar kişi artıyor önümüzdeki yıl. Kontenjanlar değişmezse de öğrenciler şunu yapması gerekiyor. Yani daha yılın başından itibaren ben yaraya yerleştirmeli mi yerleşeceğim? Nitelikli bir okula mı yerleşeceğim? Bu yüzden de iyi bir okul nedir? Hangi özelliklere sahip olmalıdır? Bunları bilerek girmesi lazım. Biraz ondan bahsedeyim ben. İyi bir okul nasıl olması gerekir?
Çok iyi olur.
Eğer yani bir okul seçecekseniz lisenin yani sosyal imkanlarına bakıyor olmanız lazım. Ve daha okurken liselere gidip okul bitmeden mesela birinci dönemin sonunda daha birinci dönem bitmemiş son haftaya girilmiş eğitim döneminde veya mesela şimdi bu yıl biliyorsunuz ara tatil dönemleri var. Ara tatil dönemlerinde bu okullara gidip buradaki öğrencilerle görüşüp çünkü en iyi size öğrenci anlatır. Hani okuldaki eğitimi anlatır, üniversite hazırlığı anlatır, 11-12'de neler yapıldığını anlatır.
Zaten şu an anlatmak da istiyorlar.
Evet.
Aynı üniversite gibi tanıtım günleri düzenliyorlar
liselerimiz. Evet. Yani bu liselere gidip sosyal imkanları neler, sportif imkanları neler. Çünkü çocuk sadece akademik olarak oraya gitmiyor. Yani kendinin en muhteşem hissettiği, gençliğinin zirvesinde olduğu, kendisini tanımak istediği yıllarda öğrencimiz. Sosyal olarak kendisini geliştirmesi lazım. Sportif anlamda kendisini geliştirmesi lazım. Yarışmalara katılması lazım. Bir kütüphanesi var mı? Üniversite hazırlık sistemi nasıl? Bunlar nasıl işliyor? Ve bunları en iyi o okullara gittiklerinde görebilirler. Veya çocuk mesela çok nitelikli bir okul. İşte birinci dakilde, ikinci dakilde yerleşmiş. Okula bir gidiyor. Yani okulun binasını görüyor, memnun değil, hayal kırıklığına uğruyor, konumunu görüyor, gideceği yol mesafesini görüyor. Bu yüzden de ciddi ciddi daha birinci dönem bitmeden okulu 8. sınıfın ilk dönemindeyken hangi okullara gidecekse bu okulların üniversite kazandırma oranları neler?
Biraz önce konuştuğumuz tüm başlıkları
hepsini tek tek değerlendirmek
lazım. Birazcık daha vakitlice masaya yatırmış olacaklar.
Çünkü ciddi bir sayı var seneye girecek olan.
Sizin tavsiyeniz naçizane, siz milletin bakanı olsanız yapacağınız nitelikli okul sayısını arttırmak mı olur?
Zaten amaç oydu. Yani her bir yerel okulun niteliklerini arttırmak için biz bu sisteme geçtik. O zaman bu niteliklerini arttırmak için işte biliyorsunuz Milletin Bakanlığı şu anda uzun vadeli bir eğitim sistemi evet. Açıkladı. Önümüzdeki yıl öğretmenlere bu sistem için eğitim verilecek. Sonraki yıllarda da bu artık sisteme geçilmiş olacak. Ama seneye tam olarak geçmediği yıl. Yani önümüzdeki yıl başlamadığı yıl. Yani eğitimlerin olduğu dönem. Bir sonraki dönemde artık bu işlem yerine gelmiş olacak. O yüzden de önümüzdeki yıl içinde bu öğrencilerimize bir imkan sunmak anlamında, okulların niteliklerini arttırmak anlamında ve kontenjanları nasıl üretebiliriz? Bu okul açarak mı yapılabilir? Okulların kalitesini işte diğer imkanlarını geliştirerek mi açılabilir veya öğretmenlere eğitim verilerek mi açılabilir? Bunlarla alakalı yeni fikirler üretilmeli.
Evet. Evet hocam. Yani şimdi tabii 2020'de sınava girecek adaylar için daha çok çok burada program yaparız inşallah.
Ya uzun gibi gözüküyor ama göz açıp kapayınca kadar evet, geçecektir. Dikkat etmeliler.
10 Ağustos kısa bir süre.
Kesinlikle.
Ek kontenjanlara kalan nakile kalan öğrencilerimizin nakil işlemlerini yapacak öğrencilerimiz için kritik bir süreç. Onlara son defa ne söylemek istersiniz? Programı kapatmadan önce.
İkinci nakil döneminde en son olarak şunu söyleyeyim öğrencilerimize. Evet, yani birinci nakilde bir yere yerleştiniz ama yine memnun değilsiniz. Aşağı yukarı hangi okulu seçerseniz seçin, bizim öğrencilerimize vermemiz gereken en önemli şey, kendimizi tanımalıyız. Bizim belki öğrencilerden hani en büyük eksiklik hissettiğimiz, işte hedefi yok veya işte diyeyim ki öğrenci daha kendisini tanımıyor diyoruz mesela üniversite tercihine geldiğinde. Çünkü daha hedefini bilmiyor, ne yapması gerektiğini bilmiyor veya en çok bundan şikayet ediyoruz. Bizim öğrencilerimize hangi liseye giderse gitsin o okullarda kendini tanıması için imkanlar vermemiz lazım. Kendi özgüvenini yerine getirmek için aktiviteler, programlar düzenlememiz lazım. Eğer okulda bu imkanları bulamıyorsak, öğrencilerimizin kendini geliştirebilecekleri, kendilerini bulabilecekleri sosyal imkanlar olabilir. Bunlar işte STK'ların düzenlediği, belediyelerimizin düzenlediği imkanlar olabilir. Seminerler, sunumlar veya işte etkinlikler olabilir. Ya işte müzik yeteneği varsa, sportif yeteneği varsa, yani veya işte bir yerde tiyatro oynayabilir diyorsa, bu etkinliklere katılıp çocuklarımızın kendilerini tanımalarını sağlamamız gerekir. Çünkü kendisini tanıyan öğrenci hayatla alakalı hedeflerini belirliyor zaten. Siz de artık arkanıza yaslanıp geri kalan kısmı görüyorsunuz. O yüzden de kendini tanıyabilecekleri, kendi kariyerlerini yönetebilecekleri, bu anlamda hani geliştirebilecekleri imkanları onlara sağlamak lazım.
Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Yani çok güzel, verimli bir sohbet oldu. Yani çok önemli noktalara değindiniz. İnşallah ailelerimiz için faydalı bir program icra etmişizdir. Tekrar tekrar ağzınıza sağlık.
Teşekkür ederiz. Yani bir sürçülisan ettiyse
estağfurullah. Estağfurullah. Aynı şekilde bizler için de geçerli tabii bu. Değerli dinleyenler, Tercih Günlüğü programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hayırlı günler dileriz.